Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lah. Ve men yudlil fela hadiye lah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin değerli kardeşlerim. Ve yine Allahu Azze ve Celle bizlere cehennemden uzak duracak şeyleri öğrenip onlardan içtinab eden, cenneti kazanmaya vesile olacak şeyleri öğrenip onların üzerinde ısrarla duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Değerli arkadaşlarım, ben dersime başlamadan önce hasreten istirham ediyorum. Özellikle oplardan dikkatli oluyorsunuz. Dinlemeyi arzu etmeyip ortalığı karıştırmak için yazı yazanları da kırmızılıyorsunuz. Sadece dinliyorlar. Atmıyorsunuz. Kırmızılayın, dinlesinler. Bu tip insanların demek ki dinlemeye, nasihata ihtiyaçları vardır. Evet. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bugün sizlerle inşallah değerli kardeşlerim tevessül ve vesile konusunu işleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki hangi konu veya hangi mevzu olursa olsun o konu sağlıklı değerler ölçüsünde ele alınıp doğru düzgün anlaşılmadığı sürece her insanın o meselede hataya düşmesi kaçınılmazdır. Efendim, açayım da güzel güzel dinleyin artık, lütfen artık. Artık lütfen değerli arkadaşım. Aha, açtık, tamam. Aha ıspanak, aha açtım arkadaşım, aha burayı da sildim arkadaşım. Tamam mı efendim? Evet. Ne dedik değerli kardeşlerim? Unutmayalım ki hangi konu, hangi mevzu olursa olsun o konu sağlıklı değerler ölçüsünde ele alınıp doğru düzgün anlaşılmadığı sürece her insanın o meselede, o konuda hataya düşmesi kaçınılmazdır. Bunu gerek kaleme aldığımız mevzularda ve gerekse bu tip ortamlarda dile getirdiğimiz derslerimizde anlatmışızdır. Bu tip meselelerden bir tanesi de kısa bir zaman önce işlemiş olduğumuz şefaat konusuydu değerli kardeşlerim. O konuda da gördüğünüz gibi, şahit olduğunuz gibi, inananlar sağlıklı değerler çerçevesinde meseleyi ele alamadıklarından dolayı çok çirkin sonuçlarla karşılaşmışlardır. Hatta ve hatta şirk ve küfür diyebileceğimiz tehlikeli noktalara gelinmiştir. Hangi konuda? Şefaat konusunda. Şefaat hususunda da sağlıklı değerler çerçevesinde meseleye yaklaşılamadığından dolayı, anlaşılamadığından dolayı, bırak bunun adını hata demeyi, inanın bugün inananlar arasında, Müslümanım diyenler arasında şirk ve küfür denilebilecek tehlikeli noktalara varılmıştır. Ne yazık ki bugün üzerinde durmaya çalışacağımız ettevessül vel vesile konusu da aynı şekilde inananların birçoğunun içerisinde bulunduğu problemli konulardan bir tanesidir. Evet, Müslümanların içerisinde bulunduğu en çirkin problemli meselelerden bir tanesi de budur. Hangisi? Tevessül ve vesile konusu. Çünkü bu meselede de sağlıklı ölçüler çerçevesinde hareket edilmemiş ve batıl bir takım kıyaslamalarla yola çıkılmıştır. Ve neticede diğer konularda olduğu gibi bu konuda da inanın vahim tablolar ortaya çıkmıştır. Vahim tablolarla karşılaşmışlardır. İşte bundan dolayıdır ki ben bu sohbetimde, ki dün de bunun istek ve arzusu söz konusu oldu, ben bu sohbetimde gücüm nispetinde dinde önemli bir yeri olan tevessül konusunu ele almayı, bunun meşru ve gayri meşru kısımlarını siz değerli kardeşlerime izah etmek istiyorum. Her şeyden önce mevzunun daha güzel anlaşılmasına vesile olacak
tevessül ve vesile kelimelerinin gerek lugavi ve gerekse ıstılahi tariflerini bir yapmamız lazım. Aleykümselam. Çünkü hangi konu olursa olsun, o konuya başlık olarak seçtiğiniz kelimelerin gerek lugavi tarifleri, gerek de ıstılahi tariflerinin yapılması konuyu çok güzel anlamaya vesile olacaktır. Onun için biz dersimize başlamadan önce tevessülden kastın ne oldu? Vesileden kastın ne oldu? Bunun bir izahını yapalım kardeşim. Tevessül değerli arkadaşlarım, istenene yaklaşmak ve ona bir arzu ile ulaşmak manasındadır. Altını çiziyoruz, tekrar ediyoruz. Tevessül neymiş? İstenene yaklaşmak ve ona bir arzu ile ulaşmak anlamına gelir. Vesile neymiş? Vesile sözcüğü ise Arap dilinde yakınlık, yakınlaşma aracı, bir şeye ulaşmak vesilesidir. Vasıtasıdır yani. Kendisinden yararlanılan şey anlamındadır. Ki bunlar kelimenin lugavi tarifleridir. Lugavi anlamlarıdır. Bu kelimelerin, yani tevessül ve vesile kelimelerinin ıstılahi tarifleri ise, tevessül Allah'a yaklaşmak için ona bir vesile ile yönelmek demektir. Aleykümselam. Neymiş tevessül? Allah'a yaklaşmak için ona bir vesile ile yönelmek demektir. Vesile neymiş ıstılahi anlamda? Vesile de kendisi ile Allah'a yaklaşılan şey demektir. Vesile, altını çiziyoruz, kendisi ile Allah'a yaklaşılan şey demektir. Şimdi değerli arkadaşlarım, lugavi ve ıstılahi anlamlarını öğrendiğimiz tevessül ve vesile hususunda İslam'ın inananlardan neler istediğini, onlardan bu konuda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatan konunun önemli bölümüne geçebiliriz. Değerli arkadaşlarım, unutmuyoruz ki Allahu Azze ve Celle bu hususta kullarına kendisine yakınlık kazanabilmeleri için vesile aramalarını emretmiştir. Allahu Azze ve Celle bu hususta ne yapmıştır? Kendisine yakınlık kazanabilmeleri için kullarına vesileler aramalarını emretmiştir. Bu anlamda Rabbimiz Kerim kitabında ya eyyühellezine amenuttakullah vebtegu ileyhil vesilete. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve ona yakınlaşmak için vesile arayın. Allah'tan sakının ve ona yakınlaşmak için vesile arayın. Ayet Maide suresi 35 kardeşler. Bu ayeti kerime Allah'a yaklaşmak, onu razı etmek ve onun cennetine, cemalullahına nail olmak için vesileler aranmasının İslam dininde meşru bir şey olduğunu anlatıyor. Anlaşılıyor mu kardeşler? Tekrar ediyorum. Mevzu çok önemli. Bu ayeti kerime neyi anlatıyor bize? Ayeti de tekrar edeyim. Ey iman edenler! Bakınız, iman edenlere söylüyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, Allah'tan sakının ve ona yakınlaşmak için vesile arayın. Bu ayeti celimenin açık ve net mesajından anlaşılıyor ki Allah'a yaklaşmak, onu razı etmek, onun cennetine ve cemalullahına nail olmak için vesile aranması İslam dininin meşru gördüğü hususlardan bir tanesidir. Ki devamlı dediğimiz gibi, dile getirdiğimiz gibi zaten konunun bu kısmı ile alakalı inananlar arasında herhangi bir problem yoktur. İşin problemli kısmı değerli kardeşlerim, nelerin Allah'a yaklaşmak için vesile kılınacağı kısmıdır. Nelerin Allah'a yaklaşmak için vesile kılınacağı kısmıdır. Yani işin problemli kısmı burasıdır. İşte bunun sağlıklı bir şekilde bilinememesinden dolayıdır ki bugün Müslümanlar bu konuda İslam'ın ruhuna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ters düşen bir takım gayri İslami itikat, gayri İslami ameller içerisine girmişlerdir. Evet, ne yazık ki bu anlamdaki cahilliklerinden dolayı, yani neler insanı Allah'a yaklaştırır? Neler insanı Allah'a yaklaştırır? Nelerle insan Allah'a yaklaşır? Bu konuda meşru vesilelerden haberi olmayanlar bugün ne yazık ki İslam'ın temel taşlarına, İslam'ın ruhuna, Resulullah'ın yoluna ters düşen bir takım gayri İslami itikat içerisine girmişlerdir. Bu insanlardan bu konuda o kadar haddi aşanlar olmuştur ki bunlar haklarında hiçbir delilin bulunmadığı, adına veli dedikleri, adına evliya dedikleri bir takım insanları onların kabirlerini, türbelerini veya efendime söyleyeyim, o kimselere ait olan kılları, tüyleri, tılı şerif, türbeyi şerif, hırkayı şerif falan şeklinde isimler koyarak, onları taltifleyerek onlara ait olan bu tür şeyleri, Allah'a yakınlık vesileleri kırmışlardır. Subhanallah. Görüyor musunuz? Yani bugün bunlar inananlar arasında cereyan eden şeylerdir. Yani bugün Müslümanlardan gerçekten bu konuda o kadar haddi aşmışlardır ki, hakkında herhangi bir delil bulunmayan, adına salih dedikleri, adına veli dedikleri, evliya dedikleri o insanları olsun, ölüp gitmelerine rağmen kabirlerini olsun, onların türbelerini olsun, o kimselere ait hayatta bıraktıkları giyecekleri olsun, kılları olsun, türbeleri olsun veya onlara ait olan kap ve kacakları Allah'a yakınlık vesileleri edinmeye başlamışlar. Ve bunlar Müslümanlar arasında vuku bulan arızalardır kardeşler. Bununla beraber yine bu batıl inançları yüzündendir ki birçok inananın ağzında bu konuda garip garip ifadeler de dolaşıyor. Garip garip sözler de dolaşıyor. Bugün güya Allah'a meşru bir şekilde dua ettiğini zanneden binlerce inananın ağzında Allah'ım peygamberinin yüzü suyu hürmetine senden şunu istiyorum. Allah'ım meleklerinin hatırı için senden şunu bekliyorum. Allah'ım Abdülkadir Geylani'nin hatırı için sana yalvarıyorum. Allah'ım falan kabirde filan türbede yatan zatın hakkı için senden şunu istiyorum. Senden şunu diliyorum şeklinde şirk ve küfür ifade eden sözler dolaşıyor kardeşim. Bunlar ne yazık ki İslam nazarında şirk ve küfür olan ifadelerdir kardeşlerim. Bunu inşallah dersimizin ilerleyen sayfalarında anlayacaksınızdır. Yani oradaki zikri geçen ayet ve hadisleri duyduğunuzda bunu anlayacaksınız kardeşlerim. Bu tip sözler bugün Müslümanların ağzında eksik değildir. Bunları hepiniz duyuyorsunuzdur. Allah'ın peygamberinin yüzü suyu hürmetine senden istiyorum diyor. Meleklerin hatırı için sana yalvarıyorum diyor. Allah'ım Abdülkadir Geylani'nin hatırı için senden istiyorum. Seyyidi Burhanettin'in hatırı için senden istiyorum. Falan kabirde filan türbede yatan zatın hakkı için senden şunu diliyorum, bunu diliyorum. Bu şekildeki şirk ve küfür ifadeler dolaşıyor. Bu cahiller değerli arkadaşlarım, bu cahiller Allah'a yaklaşmak için veya ondan bir şeyler istemek için bu kimseleri vesile edinmelerinin meşru olduğunu zannediyor. Bunun dinde meşru bir şey olduğunu zannediyor. Neden böyle zannediyor? Öyle öğretilmiş. Öyle anlatılmış. Bugün adına alim denilen, adına üstad denilen birçok zavallının bile bu anlamda kitaplarını karaladıklarını görürsünüz. Bu anlamda Resulullah'ın hatırı, yüzü suyu hürmetine, meleklerin hatırı, onun yüzü suyu hürmetine veya salih insanların bu anlamda hatırı, yüzü suyu hürmeti, kabiri, türbesi bu anlamda vesile olarak anlatılmış. E bu garip ne yapsın? Zaten dini hususlarda da efendime söyleyeyim pek gayreti söz konusu değildir. Onun için bizlere düşen değerli arkadaşlarım bu tip sözlerin batıl sözler olduğu insanlara güzelce anlatılması. Halbuki kardeşlerim Kur'an'ın sünnetin mesajlarına az da olsa vukufiyeti olanlar, Kur'an'ı sünneti az da olsa okuyanlar çok çok iyi bilirler ki İslam bu türden batıl inançları yok etmek için gelmiştir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce mücadelesini verdiği o insanların arızaları bu tip şeylerdi kardeşim. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce ortadan kalksın diye mücadelesini verdiği bu tip şeyler bugün ne yazık ki Allah'a yakınlık vesilesi kabul ediliyor. İşin enteresan yönüne bakınız. Resul 13 sene Mekke'de, 10 sene Medine'de çırpınıyor. Bu tür şeylerin batıl olduğunu, şirk olduğunu, küfür olduğunu haykırıyor. Bugün insanlar o kadar cahil kalmış, bugün insanlar şeytan ve avaneleri tarafından o kadar çirkin bir şekilde aldatılmış ki bunlar kalkmışlar değerli arkadaşlarım, bunlar kalkmışlar bu tip batıl şeyleri Allah'a yakınlık vesilesi kabul ediyorlar. Evet, öyleyse kardeşlerim Allah'ı razı etmek isteyen veya ona yakınlaşmayı arzu eden herkes onun meşru kıldığı vesileleri arama mecburiyetindedir. Yani madem ki biraz önceki zikir geçen ayeti celilede Rabbimiz kendisine yakınlık için vesile aramasını istiyor kullarından, öyleyse bize düşen meşru vesilelerin ne olduğunu araştırmak, onlara uygun hareket etmemizdir. Yani Allahu Azze ve Celle nelerden hoşlanıyor? Nelerin yapılmasını istiyor? Veya nelerle kendisine yaklaşılacağını zikretmiştir? Bir Müslümanın bunları mutlaka araması lazım, bulması lazım. Bu yolda gayret sarf etmesi lazım. Çünkü bu tip problemler, Allah korusun, adına şirk ve küfür denilen problemlerdir. Değerli dinleyenlerim, unutmayınız ki Allah'a yakınlaşma ve onu razı etme yolunda atılması gereken en önemli adım, şüphesiz ki peygamber yoluyla atılan adımdır. Peygamber yolu ile atılan adımdır. Yani biz bazı insanların dediği gibi mutlak anlamda Allah'a yakınlık için vesile denilen bir şey yoktur demiyoruz. Allah'a yakınlık için vesileler söz konusudur. Bunu Rabbimiz emrediyor. Ama bu vesilelerin meşru olmasına bir Müslümanın gayret göstermesi gerekir. Daha doğrusu bunların neler olduğunu araştırması lazım Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında. Ve tekrarında fayda vardır. Unutmuyoruz ki Allah'a yakınlaşma ve onu razı etme adına bir Müslümanın bu konuda atacağı en önemli adım, peygamber yolu ile atacağı adımdır. Bu konuda Allah'a yönelme, yani tevessül, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekle, öyle mi? Onu sevmekle, ona itaat etmekle ve ona salat ve selam getirmekle mümkündür. Altını tekrar çiziyoruz değerli arkadaşlar. Peygamber yolu ile tevessül denilince, bu konuda peygambere iman etmekle, onu sevmekle, ona itaat etmekle ve ona salat ve selam getirmekle mümkündür. Çünkü bunlar Allahu Teala'nın bizzat emrettiği ve Müslümanların da bu vesileleri kullanarak cenneti kazanacağı şeylerdir. Allah'ı razı edeceği şeylerdir. Rabbimiz Kerim kitabında kendisini sevmenin ve ona yakın olmanın ispatını Resulullah'a itaat etme, ittiba etme olarak söylüyor. Bakınız ne buyuruyor? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur rahimdir. Ali İmran suresi ayet 31 değerli kardeşlerim. Gördünüz mü? Bakınız burada Allah'ı sevmenin, ona yakın olmanın, onun cennetine ve cemalullahına nail olmanın en önemli vesilelerinden birisi zikrediliyor. Bunun adı neymiş? Fettebi'uni. Yani bana tabi olun. Kime? Resul'e tabi olacaksınız. Benim hatırım için Allah'a yalvarın değil. Benim yüzüm suyum hürmetine Allah'tan bir şey isteyin değil. Benim makamım, mevkim, yüzü suyu hürmetine Allah'a yalvarım değil. Bana ittiba edeceksiniz. Getirdiklerime tabi olacaksınız. Kendisinin de bir hadislerinde buyurduğu gibi, Allah'a yemin ederim ki, heva ve arzusu benim getirdiklerime tabi olmadığı müddetçe, sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Dolayısıyla Allah'a yakınlaşamazsınız. Allah'ı razı edemezsiniz. Allah'ın cennetine, cemalullahına nail olamazsınız. Anlamı budur kardeşim. Yine bakınız Nisa suresi 64. Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik. Allah bütün Resulleri kendi izniyle itaat edilsin diye göndermiştir. Allah'ın izniyle Resul'e itaat, onun getirdiklerine tabi olmak insanı Allah'a yaklaştıran en önemli vesiledir. En önemli vesiledir. Hatırlarsanız men yuti'ir resule fakat ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Bakınız yine Ahzab suresinde, andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır. Evet, Rabbimiz yeminle ifade buyuruyor. Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için, yani bana yakınlaşmak isteyenler için, benim rızamı kazanmak isteyenler için, cennetime girmek isteyenler için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. beni çokça zikretmek isteyenler için şeyhlerde değil, üstadlarda değil, Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Resulullah'ı örnek edinirseniz, onu bu anlamda vesile kılarsanız bana yaklaşırsınız. Şeyhiniz sizi bana yaklaştırmaz. Üstadlarınız sizi bana yaklaştıramaz. Benden uzaklaştırır. Ve nitekim bakınız, onların birçok fetvaları insanı Allah'tan uzaklaştıran fetvalardır. Yine bakınız Ahkaf suresinde Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun. Görüyor musunuz? Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizi kendisine yaklaştırsın. Günahlarınızı örtsün. Size cennetini ve cemalullahını versin. Yine Hadid suresi ayet 28. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça bağışlayıcıdır. Çokça merhamet edicidir. İşte kardeşlerim, bu ve emsali ayetlerde anlatıldığı gibi kim Allah'ı razı etmeyi ve ona yakınlaşmayı arzu ediyor ise Resulullah'a itaat edecektir. Diğer bir ifadeyle kulun Allah'a yakınlaşmak için kullanacağı en güzel, en mükemmel vesilesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesidir. Ona itaat etmesidir. Allah Azze ve Celle yine Kerim kitabında şöyle buyurur değerli kardeşlerim. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Ahzab suresi ayet 56. Rabbimiz buyuruyor ki muhakkak ki ben ve meleklerim peygambere salat ederiz. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Hadis-i şerifi hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki müezzinin ezan okuduğunu işittiğiniz zaman onun söylediklerini tekrar edin ve sonra da bana salavat getirin. Muhakkak ki bana bir kez salavat getirene Cenab-ı Hak 10 kez salavat getirir. Görüyor musunuz? Müezzinin ezan okuduğunu işittiğiniz zaman onun sözlerini tekrar edin. Sonra da bana salavat getirin. Muhakkak ki bana bir kez salavat getirene Cenab-ı Hak 10 kez salavat getirir. Şimdi burada Allah'ın salatı meleklerinin yanında onu medhü sena etmesidir. Buradaki salat kelimesi güzel anlaşılması lazım. Yani Allah'ın salatı, meleklerin salatı, iman edenlerin salatı nedir? Bunun güzel anlaşılması lazım. Allah'ın salatı, yani peygamberine salatı, meleklerinin yanında onu medhü sena etmesidir. Meleklerin ve insanların salatı ise ona dua etmeleridir. Yani Muhammed Mustafa'ya dua etmeleridir. Bizim salavat-ı şeriflerde okuduğumuz gibi. İşte kardeşlerim, bu delillerde gösterildiği gibi, anlatıldığı gibi bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmesi Allah'a yakınlaşmak için bir vesiledir bakınız. Yani İslam vesileleri teker teker saymış, meşrularını zikretmiştir kardeşlerim. Resulullah'a salavat getiriyorsunuz, bir salavat getiriyorsunuz, Allah size 10 salavat getiriyor. Allah bununla sizi kendisine yaklaştırıyor. Çünkü Allah'ın Kur'an'da Resulünün sünnet-i seniyesinde emrettiği, nehyettiği şeylerin yapılması ve kendisinden uzak durulması gereken şeyler bir insanı Allah'a yaklaştıran şeylerdir. Allah'a yakınlaşma veya ondan bir şeyler isteme konusunda peygamber yolu ile tevessül çeşitlerinden bir tanesi de onun duasıdır kardeşlerim. Onun duasıdır. Sorular sonra kardeşlerim. Hem ders hem sorulara cevap verilmez. Lütfen. Allah'a yakınlaşma veya ondan bir şeyler isteme konusunda peygamber yolu ile tevessül çeşitlerinden bir tanesi de onun duasıdır. Allah-u Teala kitabında bakınız ne buyuruyor? Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi ve elçi, yani sen de onlar için bağışlanma dileseydin, elbette ki Allah'ı tövbeleri kabul eden ve esirgeyen olarak bulacaksınız. Bulacaktınız. Görüyor musunuz kardeşlerim? Yani bakınız, bu delillere çok dikkat ediniz. Bugün çok çok problemli olan bu konu ile alakalı başkalarına nasihat edebilmeniz açısından bu delillere çok dikkat etmeniz ve çok güzel anlamanız lazım. Bakınız, bir peygamber onunla alakalı Rabbimiz ne buyuruyor insanlara? Diyor ki, onlar yani diğer insanlar eğer nefislerine zulmettiklerinde sana gelseydiler, evlerinde oturup da ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine günahımızı affet değil, sana gelseydiler ve sen de onlar için Allah'tan bağışlanma dileseydin, elbette ki Allah'ı tövbeleri kabul edici ve esirgeyici olarak bulacaktınız diyor. Görüyor musunuz? Nisa suresi ayet 64 değerli kardeşler. İşte bundan dolayıdır ki sahabe radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ihtiyaçlarının giderilmesi için Allah'a yalvarmasını istemişler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için dua etmiştir. Onlar için dua etmiştir. Allahu azze ve celle de nebisinin birçok duasını kabul ederek kullarına merhamet etmiştir. Yani gerek nebisine ve gerekse kullarına merhamet etmiştir. Bakınız kardeşlerim, iyi dinleyiniz. Bunları daha önce dinlemişsinizdir ama tekrarında fayda vardır. Osman bin Huneyf radıyallahu anhudan o şöyle anlatıyor. Diyor ki, gözleri görmeyen bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Elhamdülillah. Gözleri görmeyen bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ya Resulallah, beni iyileştirmesi için Allah'a dua et. Ne olur? Bakınız, iyi dikkat ediniz. Beni iyileştirmesi için Allah'a dua et dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şunu demedi. Bizim zavallıların yaptığını yap demedi. Yani demedi ki ya sen niye zahmet ettin? Yani buraya kadar niye yoruldun? Evde oturup benim hatırım için Allah'a dua etseydin ya. Ne diye yanıma gel? Böyle demedi. Çünkü o adam da böyle bir itikadın sakat olduğunu biliyor. Resulullah'ın yanına geldi. Beni iyileştirmesi için Allah'a dua et. Şafi odur çünkü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istersen sana dua edeyim, istersen sen buna sabret, cennet senin olsun. Bu daha hayırlıdır dedi. Adam dedi ki bana dua et ya Resulallah. Sen bana dua et ne olur. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye güzelce abdest almasını ve şu şekilde de dua etmesini öğretti, emretti. Bakınız duanın şekline bakın. Yani şunu söyle. Ey fulan şunu söyle. Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed ile sana yöneliyor ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Onun yüzü suyu hürmetine senden istiyorum değil. Bu tür hadislerin kolunu bacağını kırarak insanlara hadis diye yutturup onların akidelerini bozuyorlar. Bu hadiste onların anlattığı şeyler yoktur. Bu hadisi şerifte gördüğünüz gibi Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed ile beraber sana yöneliyorum. Şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. İfadeye iyi dikkat ediniz. Onu bana şefaatçi kıl Allah'ım. Bugünkü bir takım zavallı Müslümanların dediği yaptığı gibi de şefaat ya Resulallah bağıramazsınız. Böyle bir söz sakat sözdür. Bakınız bu hadisin son kısmında gördüğünüz gibi Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Allah'ım Muhammed Mustafa'yı bana şefaatçi kıl. Söz bu olmalıdır. Bu söz tevhiddir. Diğerisi şirktir arkadaşım. Vefat etmiş seni duymayan bir Resul'e bana şefaat et ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah diye bağıramazsın. Böyle bir söz batıldır değerli kardeşlerim. Hulasa burada gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insana mükemmel bir dua şeklini, meşru bir dua şeklini tarif ediyor. Allah'ım rahmet peygamberin Muhammed ile sana yöneliyor ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'indeki rivayet edilen ziyadeli bir şekliyle ise hadis şöyledir. Oraya da bir göz atalım. Adamın birisi geliyor. Ey Allah'ın peygamberi bana şifa vermesi için Allah'a dua et ne olur? Allah'a dua et ne olur? Allah Resulü buyuruyorlar ki istiyorsanız bunu tehir edeyim. Çünkü bu ahiret için senin için daha hayırlıdır. Ama illa istiyorsan sana dua edeyim. Adam dedi ki sen bana dua et ya Resulallah. Sen bana dua et ya Resulallah. Peygamber aleyhisselatü vesselam ona abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve şöyle dua etmesini emretti. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygamberi olan Muhammed'le beraber sana yöneliyorum. Yani tevessül ediyorum. Yani tevessül ediyorum. Şu asr-ı saadeti bir noktalayın yanımda otursun bakayım. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygamberi olan Muhammed'le sana yöneliyorum. Yani tevessül ediyorum. Peygamberle beraber sana yöneliyorum. Peygamberin hatırı için değil, onun yüzü suyu hürmetine değil, peygamber ile beraber sana yöneliyorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Görüyor musunuz? Yine ifade aynı. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Bu da Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bir hadis. Hadis sahih kardeşlerim. Enes İbni Malik anlatıyor. Bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede ayakta insanlara bir şeyler anlatıyordu. Darul Kaza tarafından vaktiyle mevcut olan kapıdan bir kimse mescide girdi ve Resulullah'ın karşısına dikildi. Sonra ya Resulallah, ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar kapandı, Allahu Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin diye bir istekte bulundu. Bakınız, koşa koşa Allah'ın Resulüne geliyor. Ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar helak oldu, Allahu Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin. Medet ya Resulallah değil, imdat ya Resulallah değil. Çünkü medet ya Resulallah, imdat ya Resulallah, yani ey Allah'ın Resulü demektir. Ondan medet istenmez, ona şefaat diye bağırılmaz, ondan istekte bulunulmaz. Ama o hayattayken yanına koşarak, bu değerli bir insandır, Allah katında dualarına icabet edilir anlayışıyla yanına koşup, benim için dua eder misin? Bizim için dua edebilir misin? Bakınız bunu yapmışlardır. İşte bu misalde görüldüğü gibi, ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar kapandı, Allah'a dua et de imdadımıza yetişsin. Yağmur istiyor yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen ellerini kaldırdı, şöyle dua etti. Ya Allah bize yağmur ihsan et. Ey Allah'ım bize yağmur ihsan et. Ey Allah'ım bizlere yağmur ihsan et. Enes dedi ki, radıyallahu anhu, Enes dedi ki, vallahi o sırada biz gökyüzünde ne kalın ve ne de ince hiçbir bulut görmüyorduk. Yani gökyüzünde ne kalın ne de ince hiçbir bulut yoktu. Derken, Resulullah'ın bu duasının ardından kalkan şeklinde bir bulut parçası çıka geldi. Semanın ortasına varınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Allahu Ekber. Vallahi diyor, güneşin yüzünü bir hafta göremedik diyor. Görüyor musunuz? Güneşin yüzünü bir hafta göremedik. Sonra anlatıyor yine Enes, diyor ki, sonra duyur yine bir cuma günü bu adam, peygamberimiz yine hutbedeyken bu adam yine koşarak geldi. Ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar berbat oldu, Allah'a dua et de yağmuru kessin. Yağmuru kessin. Bu sefer de fazla yağmurdan dolayı mallar helak oldu. Yine bu adam koşarak geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dua etmesini söylüyor. Enes dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve ya Allah, ey Allah'ım etrafımıza yağdır. Üzerimize değil, etrafımıza yağdır. Ey Allah'ım tepelere yağdır, bayırlara yağdır, derelere yağdır, otlaklara yağdır. Bu şekilde dua etti. Bunun üzerine hemen yağmur kesildi. Biz namazdan çıktığımızda güneşte yolda yürüdük diyor. Allahu Ekber. Böyle bir peygamberin yanında, bu şekildeki duasına icabet edilen bir peygamberin yanında yürümek, ona imanın derecesini, yani buna şahit olup da o imanın derecesini hissedebiliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Elini kaldırıyor, dua ediyor, yağmur yağıyor. Elini kaldırıyor, dua ediyor, yağmur kesiliyor. Ve biz namazdan çıktık diyor, güneşte yürüdük diyor. Bu hadiste yine Müslim'de kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlarım, Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun şefaatine mazhar olacak amellerde bulunarak bunu Allah'a yakınlaşmak için vesile kılmışlardır. Nasıl? Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim ezanı işittiği zaman şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim ona vacip olur. şöyle dua ederse, duanın şekli, ey şu mükemmel nidanın ve kaim olan namazın sahibi Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, fazileti ve üstün dereceyi ver ve onu vaat ettiğin makamı mahmuda kavuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmasa bile, ki hayatta değil, biz onun vesilesiyle Allah'a nasıl yakınlık kazanabilirmişiz? İşte burada ezanı takip ediyoruz. Yani müezzinin okuduğu şekli takip ediyoruz. Ve sonunda da ne yapıyoruz? Allahümme rabbe hâzihi daveti ta'amme ve salatil kâime. Âti Muhammeden el vesilete vel fadilete ve ba'su makamen mahmuden illezî vaatte. Kim bu duayı okursa kıyamet günü şefaatime nail olur. Bunu emreden Allah, bunu zikreden Allah, bu kuralı koyan Allah. Yani bu duayı kim yaparsa ben Muhammed Mustafa'yı kıyamet günü ona şefaatçi kılarım diyor. Yani Resul'ün vefatından sonra bile Müslümanlar Allah'a yakınlık vesilesi olarak işte bu duayı okuyabilirler kardeşlerim. Bu da yine Buhari hadisidir. Abdullah İbni Mesud'den gelen başka bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bizden bir hadis işitip de onu başkalarına aktaranın Allah yüzünü ak etsin. Ak. Allahu Ekber. Ey ehli hadis. Ey hadislerle uğraşanlar. Unutmayınız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünde sizin için çok mükemmel Allah'a yakınlık vesilesi vardır. Ne diyor bakınız? Bizden bir hadis işitip de onu başkalarına aktaranın Allah yüzünü ak etsin. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle uğraşmak, onu başkalarına anlatmak, aktarmak insanın yüzünü aklaştırır kardeşlerim. Aleykümselam. İnsanın yüzünü aklaştıran salih amellerdendir değerli kardeşlerim. İşte değerli dinleyenlerim, bu ve emsali delillerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra dahi kendisinin duasına mazhar olunacak şeylerin ispatıdır. Yani onun duasına mazhar oluyorsunuz. Vefatından sonra bu gibi şeylerle uğraştığınızda kardeşlerim. Meşru tevessül çeşitlerinden bir tanesi de değerli kardeşlerim, İslam'ını güzel yaşadığına inandığımız salih kimselere başvurarak onların bizim için dua etmelerini istememizdir. Bakınız, buraya da dikkat ediniz. Toplumda bu anlamda çirkin yanlışlıklar söz konusudur. Tabi meseleyi güzel anlayamadıklarından dolayı. Meşru tevessül çeşitlerinden bir tanesi de neymiş? İslam'ını güzel yaşadığına inandığımız, takvasına güvendiğimiz, öyle mi? Tevhidi gerçekleştirdiğine inandığımız salih kimselerin yanına giderek, onlara başvurarak onların bizim için dua etmelerini istememizdir. Yani onları bu anlamda vesile kılabiliriz. Ya bu adam çok takva ehli bir insandır. Bu adam dinini, imanını yaşayan bir kimsedir. Bu adamın ağzı dualı, ağzı temiz. Ona söyleyelim de bizim için dua etsin. Yanına gidip bu anlamda onu vesile kılabilirsiniz. Bu da meşru bir tevessül çeşididir. Birilerinin yaptığı gibi falanın yüzü suyu hürmetine değil, yani makamı mevkisi ne olursa olsun onun makamıyla onun yüzü suyu hürmetine, hatırına Allah'tan bir şey istenmez. Yanına gideceksiniz, sizin için dua etmesini isteyeceksiniz. Ki biraz önceki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bunu görmüştük kardeşlerim. Çünkü salihlerin duası hacetimizin yerine gelmesi için meşru bir vesiledir. İslam bunu anlatıyor bize. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, tekrarında fayda var, onların zatları ile değil, duaları ile tevessül edilmesidir. Çünkü bu konuda birçok insan meseleyi karıştırmakta ve onların makam ve mevkileri ile Allah'tan istemektedirler ki bu yanlıştır kardeşlerim. Onların makam ve mevkileri, bu Allah'ın Resulü dahi olsa duaların kabul edilmesi için bir sebep değildir kardeşlerim. Yani Resulullah dahi olsa, ki insanlığın en hayırlısı, duaların kabulü için meşru bir vesile, meşru bir sebep değildir. Neden değildir? Çünkü böyle bir delil yok. Böyle bir şey yapılmamış. Böyle bir şey yapılmamış. Çünkü bakınız, biraz önceki hadis-i şeriflerde şöyle bir kural var, şöyle bir kural çıkartılır. تَأْخِرُ الْبَيَانُ عَنِ الْوَقْتِ الْحَجَةِ لَا يَجُوزُ. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Yani Resulullah şunu söylerdi: neden zahmet ettin geldin? Sen zaten ama bir insansın ya. Niye zahmet ettin geldin? Allah iyiliğini versin, evde oturaydın, benim hatırım için isteseydin ya, benim hürmetime isteseydin ya, ne fark ederdi ki? Eğer böyle bir şey caiz olsaydı, bunu söylerdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söylerdi. Onun içindir ki bunu söylememiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani meşru olan, sünnet olan, doğru olan, doğru olan budur kardeşlerim. Esma bu konulardan zaten rahatsız. Cemre ablacığım hemen kayboluyor. O bu konular onlara ters geliyor. Allah iyiliğini versin. Doğru düzgün bu konuyu bir sefer dinlediğini görmedim. Allah o kardeşimizin iyiliğini versin. Evet, ne dedik? Bu konuda dikkat edilmesi gereken kardeşlerim, onların makamları ve mevkileri ile değil, onların dualarıyladır. Evet kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki böyle bir uygulama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılmış ve ne de selefi salihinden bu şekilde bir uygulama sahih olarak nakledilmemiştir. Sahih olarak nakledilmemiştir. Bunun meşru uygulama şeklini biraz önceki delillerde açıkça gördük. Yani Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla değil, onun dualarına başvurarak onunla tevessülde bulunuyorlardı. Onunla tevessülde bulunuyorlardı. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın da ifade ettiği gibi, ki eserlerinde bu mevzuya çok değiniyor, diyor ki eğer salih insanların makam ve mevkileri ile tevessül caiz olmuş olsaydı, sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendileri için dua etmelerini istemezler. Bulundukları yerde onun zatıyla tevessül ederlerdi. Zatıyla tevessül ederlerdi. Onun için böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur diyor. Bulundukları yerlerde zatıyla tevessül etmemişlerdir. Yani ey Allah'ın peygamberinin hatırı için bize şunu ver veya ey Allah'ın peygamberinin hürmeti için bizden şunu kaldır dememişlerdir. Böyle bir şey yapmamışlardır. Evet. Salih kimselerin, neyse sakin oluyorsunuz ve dinliyorsunuz. İkinci, üçüncü bir sohbet ortamı oluşturmayın. Salih kimselerin makam ve mevkileriyle tevessülde bulunulması gerektiğini iddia edenlerin yanlış anladıkları delillerden bir tanesi de şudur. Bakınız burayı lütfen iyi dinleyin, dinleyiniz. Bu delili alarak, bu hadisi kullanarak meşru vesile şeklini gayri meşru şekle çeviriyorlar. Enes İbni Malik diyor ki, halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradığı zaman Ömer İbnül Hattab, peygamberin amucası Abbas İbni Abdülmuttalib'i vesile edinerek yağmur duası yapar ve duasında da şöyle derdi. Ey Allah'ım, biz peygamberimizle tevessülde bulunurduk da sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise peygamberimizin amucası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ihsan et. Enes dedi ki, bu duanın ardından kendilerine yağmur ihsan olunurdu. Bu duanın ardından kendilerine yağmur ihsan olunurdu. Bu rivayetten kardeşlerim, rivayet Bukhari hadisidir. Bu rivayetten biraz önce de ifade ettiğimiz gibi salih kimselerin makam ve mevkileriyle tevessülde bulunulacağını iddia etmişlerdir. Halbuki bu birçok yönden yanlış ve batıl bir istidlaldır. Bu mesele ile alakalı sair deliller bunun böyle olmadığını ve Ömer radıyallahu anhu'nun bu duasının mahiyetinin şöyle olduğunu bize anlatıyor. Yani Ömer şunu anlatıyor, şunu diyor. Ey Allah'ım, bir zamanlar peygamberimizle beraber sana dua ederdik. Sen bize yağmur ihsan ederdin. Peygamberimizle beraber dua ederek senden yağmur isterdik. Sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise o aramızda yok. O aramızda yok. Onun amucası aramızda. Onun amucası ile beraber sana yöneliyor, senden istiyoruz. Bize yağmur ihsan et. Ve bize yağmur verilirdi. Bu hadis bunu anlatıyor. Bakınız biraz sonraki karinelerle net bir ifade aynen böyle olduğunu anlayacaksınızdır. Zikredilen bu rivayetin daha güzel anlaşılması açısından şimdi şuraya dikkat ediniz. Şuraya dikkat ediniz. Bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe irad ederken biraz önceki hadis bakınız. Ya başka bir istidlal yöntemi, Darul Kada tarafından vaktiyle mevcut olan kapıdan bir kimse içeri giriyor ve Resulullah'ın karşısına dikilerek ne dedi? Ne demişti hatırlarsanız? Ya Resulullah, mallar helak oldu. Yollar kapandı. Allahu Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin. Resulullah ellerini kaldırıyor. Ya Allah bize yağmur ver. Ey Allah'ım bize yağmur ihsan eyle diyor ve yağmur veriliyor. Şimdi bakınız gördünüz mü? Resulullah döneminde Allah'tan nasıl yağmur istiyorlarmış? Niye hadisleri biz birbiriyle tefsir ettirmiyoruz? hadisleri birbiriyle konuşturacağımıza, ne diye kafamızdan kendi anladığımıza göre hareket ediyoruz? Ayetler birbirini tefsir ettiği gibi hadisler de birbirini tefsir eder. Resulün hayatta olduğu zaman Allah'tan nasıl yağmur isteniyormuş? Onun yüzü suyu hürmetine mi? Yoksa yanına gelerek, ey Muhammed, mallar helak oldu, Allah'a dua et, bize yağmur ihsan etsin. Yoksa böyle mi yapıyordular? Bu hadisi şerifte gördüğünüz gibi nasıl yaptıkları belli kardeşler. Ayşe annemiz anlatıyor yine. Diyor ki halk diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yağmurun yağmağışından şikayette bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir minber hazırlamasını emretti. Onun için musallaya minber kondu. İnsanların yağmur duası için çıkacakları günü de tayin etti. Devamlı anlatıyor. Diyor ki Resulullah'ın tayin ettiği o gün sabah güneşinin ucu göründüğü anda musallaya çıktı ve minber üzerine oturarak aziz ve celil olan Allah'a hamd edip tekbir getirdi ve şöyle dua etti. Siz beldenizin kuraklığından ve yağmurun yağma vaktinin gecikmesinden şikayet ediyorsunuz. Yani insanlara söylüyor önce bunu. Halbuki aziz ve celil olan Allah siz kendisinden istemenizi emretti. Yani size kendisinden istemenizi emretti. Bunu yaptığınız zaman isteklerinizi kabul edecektir. Ve buna da söz verdi. Ardından şu duayı yapıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Ey Allah'ım! Sen Allah'sın. Senden başka ilah yok. Sen zenginsin. Biz ise fakiriz, muhtacız. Üzerimize rahmetini saç. İndireceğin rahmetine muhtacız. Bize bununla kuvvet ver. Görüyor musunuz? Nasıl dua ediyor? Görüyor musunuz nasıl dua ediyor? Önce dinleyin arkadaşım. Önce güzelce dinleyin. Sonra ellerini kaldırdı. O kadar kaldırdı ki diyor Allah Resulü ellerini, koltuklarının beyazı göründü diyor. Sonra sırtını halka çevirdi. Ellerini kalkık olarak cübbesini ters çevirdi. Daha sonra da yüzünü cemaate çevirip minberden inerek iki rekat namaz kıldı. Allah bir bulut meydana getirdi ve gök gürleyip şimşek çaktı. Arkasından Allah'ın izniyle yağmur yağdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha mescide gelmeden seller aktı. Bu arada halkın yağmurdan saklanması için koşuştuklarını gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görününceye kadar gülmeye başladı. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Azı dişleri görününceye kadar diyor. Gülmeye başladı diyor. Allahu Ekber. Ve devamla Allah'ım sen her şeye muktedirsin. Sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Ve ben de senin kulun ve Resulünüm. Buna şahitlik ediyorum dedi. Hadis Ebu Davud'da değerli kardeşlerim. Konunun daha güzel netleşmesi açısından ikinci dikkat edilmesi gereken nokta değerli kardeşlerim. Ömer radıyallahu anhu'nun Peygamberimizin amucası ile olan tevessülünde Abbas'ın şu duasıdır. Yani bakınız ki tabi diğer bu rivayetlerden bu insanların haberleri olmadığından böyle yanlış istidlallerde bulunuyorlar. Halbuki rivayetler birbirlerini güzelce netleştiriyor, anlaştırıyor. Ömer radıyallahu anhu Abbas'ın hatırı için Allah'tan yağmur istemiyor. Peygamberin hatırı için Allah'tan hiçbir zaman yağmur istememiştir. Yani bir zamanlar Muhammed Mustafa hayattayken onunla beraber sana yöneliyorduk. Nasıl yöneldiğini işte bak hadislerde öğrendik. Yanına gelirdik ve dua ederdi. Şimdi bakınız Abbas ile tevessüle şimdi dikkat ediniz. Abbas ile nasıl tevessül yapılıyormuş? Hacerül Askalani Fetul Baris'inde bunu anlatıyor. Ömer radıyallahu anhu Abbas'a tevessül edince Abbas'ın duasına şimdi dikkat ediniz. Abbas radıyallahu anhu'nun duasına dikkat ediniz. Diyor ki Allah'ım, Allah'a yönelmiş Abbas. Yağmur duasındalar. Allah'ım hiçbir bela olmasın ki günahtan dolayı gelmesin. Bu belalar da ancak tövbeyle kaldırılır. Bu insanlar senin peygamberine yakınlığımdan dolayı bana tevessülde bulunup sana yöneldiler. Günahkar ellerimizi sana uzatıyor ve alınlarımızı senin için secdeye koyuyoruz. Allah'ım ne olur bize yağmur ver. Görüyor musunuz? Bak hep beraber Allah'a dua ediyorlar. Cahil insanların ileri sürdüğü gibi bu delillerden yoksun, efendime söyleyeyim, garip bir anlayışla Bir zamanlar peygamberin Muhammed'in hatırı için senden yağmur isterdik. Sen bize yağmur verirdin. Şimdi ise o yoktur aramızda. Onun amucasının hatırı için senden yağmur istiyoruz. Bize yağmur ver. Böyle değil kardeşim. Böyle değil değerli arkadaşım. Gördüğünüz gibi peygamberin yanına geliniyor. Peygamber dua ediyor. Allah'a yalvarıyor. Allah onlara yağmur veriyor. Peygamberle tevessül budur. Abbas'ın yanına geliyorlar. Ve Abbas'ın duasına bakınız. Hep beraber Allah'a el açıyorlar. İşte bu delillerde kardeşlerim açıkça görülüyor ki, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tekrar tekrarında fayda var. Bir takım cahil insanların gibi, kimselerin gibi, sahabe Resulullah'ın olmadığı bir yerde, tek başlarına veya toplu olarak yan yana gelip, Allah'ım peygamberin Muhammed hakkı için bize yağmur ver, veya onun amucasının senin katındaki makamının hürmetine bize yağmur ver, asla böyle demiyorlardı. Asla böyle demiyorlardı kardeşlerim. Aksine onlar tevessülde bulunacağı kimseye veya salih insana gelerek ona durumu arz ediyorlar, ihtiyaçlarını dile getiriyorlar, hep beraber Allah'a dua ediyorlar. Hep beraber Allah'a dua ediyorlar kardeşlerim. İşte bu konudaki kural budur. Kişi tevessülde bulunacağı kimseye veya salih bir insana gelir, ona durumunu arz eder ve kendisine dua etmesini ister. O kimse de dua eder ona, Allah artık ya kabul eder ya da kabul etmez. Bu da gösteriyor ki bizim insanların, yani salih dediğimiz, salih kabul ettiğimiz, takvasına güvendiğimiz kişilerin, kimselerin yanına giderek onların Allah için, Allah'tan bizim için mağfiret veya efendim sağlığımız için, çoluk çocuğumuz için dua etmelerini isteyebiliriz. Bu anlamda vesile edinilebilir kardeşlerim. Ama tekrarında fayda vardır. Asla hatırları için, asla makamları, mevkileri için, asla kardeşlerim böyle bir yönelme caiz değildir. Elhamdülillah. Bu caiz değildir kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, madem ki bugün konumuz tevessül konusu, unutmayınız ki gerek Allahu Azze ve Celle'ye yakınlaşma hususunda olsun ve gerekse günahların bağışlanması konusunda olsun, meşru vesilelerden bir tanesi de salih amellerdir. Salih amellerdir kardeşlerim. Dolayısıyla bir kimsenin salih amellerini vesile edinerek Allah'tan bağışlanma dilemesi, ihtiyacının giderilmesi için ondan istekte bulunması meşru olan tevessül çeşitlerindendir. Bunun Kur'an ve sünnette birçok delillerini bulabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Kim Rabbi ile onun rızası, onun razı olacağı bir şekilde karşılaşmayı arzu ediyor ise salih amel işlesin. Ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şeyi ortak koşmasın. İşte bu ayeti kerime Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak salih amelden bahsediyor. Allah'a yakınlık vesilesi olarak salih amelden bahsediyor. Ayeti tekrar ediyoruz. Kim Rabbi ile onun razı olacağı bir şekilde karşılaşmayı arzu ediyor ise salih amel işlesin. Ve ibadetlerinde de Allah'a hiçbir şey ortak koşmaz. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَهَدًا. Evet kardeşler. Ayeti Celle'ye eğer dikkat ettiyseniz, Allah Azze ve Celle burada amel işlemekten değil, salih amel işlemekten bahsediyor. Çünkü insana Allah'a yaklaştıracak olan sadece salih ameldir, salih amel. Salih amel ise defalarca dile getirdiğimiz gibi Allah'ın rızası için yapılan ve sünnete uygun yapılan, sünnete göre yapılan, Allah rızası için ve sünnete uygun yapılan ameldir. Salih amel budur kardeşlerim. Dolayısıyla insanın bu kıvamdaki amelleri unutmasın ki kendisini Allah'a yaklaştıran ameller olduğu gibi ihtiyaçlarının karşılanması için de kendisiyle tevessülde bulunulacak amellerdir. Allah'tan bir şey isterken salih amelinizi vesile kılabilirsiniz. Yine bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor? Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yakınlaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. İşte bu ayeti kerimede Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak onun yolunda cihattan bahsediliyor. Cihad. Görüyor musunuz? Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenuttakullah! Vebtegu ileyhil vesilete! ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihu. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yakınlaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Görüyor musunuz? Salih ameliniz Allah'a yakınlık için bir vesiledir. Yine bakınız kardeşlerim, Sebe suresi 37. Ey insanlar, sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınızdır. Sizi bize yaklaştıracak olan imanınız ve salih amellerinizdir. Görüyor musunuz? Sizi bize yaklaştıracak olan imanınız ve salih amellerinizdir. İşte bunu yapanlara Allah kat kat mükafat verecek ve onları cennet odalarında güven içerisinde ağırlayacaktır. Sebe suresi ayet 37 kardeşlerim. Burada da gördüğünüz gibi Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak imandan ve salih amelden bahsediyor. Şaibesiz bir iman ve salih amel kardeşlerim. Tövbe suresi ayet 99. Buraya da lütfen dikkat ediyorsunuz. Bedevilerden öyleleri de var ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Harcayacağını Allah katında yakınlığa vesile edinir. Gördünüz mü? Bakınız. Ayet-i Celle'ye bakınız. Bedevilerden öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Harcayacağı malını Allah katında yakınlığa vesile edinir. Tövbe suresi 99 ilahir ayetin devamı var. Bu ayette de gördüğünüz gibi, anlatıldığı gibi Allah'a yakınlaşma vesilelerinden bir tanesi de neymiş? Onun yolunda yapılan harcamalardır. Yani Allah yolundaki infaklar sizi Allah'a yakınlaştıracak vesilelerdir. Bu vesileler varken ne işiniz var tasavvufuna, tarikatına, şeyhin eline ayağına yapışmayına, boynumuza yular geçirip efendim ipin ucunu onlara vermeyle ne işimiz var kardeşim? Bunlar ipini tutup başka yerlere çekip çeviriyor bizi. Bunlar ipten tutarak bizi batıl yollara götürüyorlar. Allah'a yaklaştıramaz bunlar. Allah'tan uzaklaştırır kardeşlerim. Bunlar açık ve net ifadelerdir. Bunlar delillere dayalı ifadelerdir. Bunlar birilerinin şahsi yorum ve görüşleri değildir. Bunlar Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden net mesajlardır. Yani insanı Allah'a yaklaştıracak vesileler bunlardır kardeşlerim. Dikkatli davranın. Kulun salih amellerini vesile edinerek Allah'tan istekte bulunmasına gelince, bu da yine Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu meşru tevessül çeşididir. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Ali İmran 16. Onlar, Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyenlerdir. Ayete dikkat ediniz bakınız. Onlar diyorlar ki Rabbimiz şüphesiz ki biz iman ettik. Biz sana iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru. İmanlarını vesile kılarak sana iman ettik Rabbimiz. Onun için günahlarımızı bağışla. İmanınız günahlarınızın bağışlanması için bir vesile edinilebilir. Dikkat edin bu ayete. Ali İmran 16. Yine Mü'minun suresi 109. Kullarımdan bazıları diyorlar ki Rabbimiz biz iman ettik. Onun için bizi bağışla. Bize acı. Şüphesiz ki sen acıyanların en hayırlısısın. Aleykümselam. Gördünüz mü? Bakınız burada da kullarımdan bazıları diyorlar ki Rabbimiz biz iman ettik. Onun için bizi bağışla ve bize merhamet et. Bize acı. İmanlarını bakınız burada vesile kılıyorlar kardeşler. İmanlarını vesile kılıyorlar. Sünnet-i Seniyye'den bu konuda meşhur bir hadis var. Hadisul Gar. Yani mağara hadisi. Hatırlarsanız İbni Ömer anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki üç kişi yürüyüp giderlerken kendilerini yağmur yakaladı. Bunlar hemen dağdaki bir mağaraya sığındılar. Bunlar mağaraya girince mağaranın kapısının önüne, ağzı önüne büyük bir kaya yuvarlandı, düştü. İçerisindeyken mağaranın kapısı kapandı. Bunun üzerine birbirlerine dediler ki ya hayatınızda sadece ve sadece Allah rızası için işlediğiniz bir takım salih ameller var mı? Gelin bunları düşünelim de bunları zikrederek Allah'a dua edelim. Umulur ki Allahu Azze ve Celle bu salih amellerimizi vesilesi ile üzerimizden bu kayayı kaldırır dediler. Karar verdiler. Bunlardan bir tanesi Allah'a yöneldi. Diyor ki ey Allah'ım, bir tanesi şöyle söylüyor. Ey Allah'ım, bilirsin ki benim yaşlı ihtiyar annemle babam, bir de karım ve birkaç küçük çocuğum vardı. Ben her gün onlar için koyunları otlatırdım. Koyunları onların yanına sürüp getirdiğim zaman da sütlerini sağar, evvela anne ve babamdan başlayarak çoluk çocuğumdan önce onlara süt içirirdim. Şu da muhakkak ki günlerden bir gün ağaçlar beni uzağa götürmüştü de akşama kadar gelememiştim. Geldiğimde de anne ile babamı uyumuş olarak gördüm. Her gün sağmakta olduğum gibi sütleri sağdım, bakracı elime aldım, yanlarına geldim. Ve onları uykularından uyandırmamak için baş uçlarında öylece dikildim. Çoluk çocuk yanımda süt istemelerine rağmen ben önce anne ve babama içireceğim diye öyle sabırla bekledim. Bu iş ta fecir doğuncaya kadar devam etti. Ey Allah'ım! Hiç şüphesiz ki sen bilmektesin ki ben bunu sadece ve sadece senin rızan için anama babama yaptım. Sadece bunun için. Senin rızanı düşündüm. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Eğer bu böyle ise lütfen şu kayayı birazcık arala da oradan gökyüzünü görelim ne olur diye dua etti. Bunun üzerine Allah taşı kapının önünden birazcık açtı. Allahu Ekber. Taş kapının önünden ayrılıyor. Subhanallah. Böyle bir dua neticesinde taşın kıpırdadığını gören bir insanın imanı nasıl olur beyler? Allahu Ekber. İman nasıl artar biliyor musunuz? Allahu Ekber. Evet. Bu adam böyle bir dua yapıyor. Demek ki bu ameli gerçekten salih bir amelmiş. Allahu Azze ve Celle kayayı birazcık açıyor. Bu şahıslardan ikincisi de diyor ki, ey Allah'ım, şu muhakkak ki benim bir amucamın kızı vardı. Benim bir amucamın kızı vardı. Ben onu erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisiyle seviyordum. Bir gün ondan nefsini talep ettim. Yani benimle birleşmesini istedim. O, ben kendisine 100 dinar getirinceye kadar benim bu muhabbetimi kabul etmedi. Bu işi kabul etmedi. Ben bu parayı kazanmak için yoruldum. Nihayet 100 dinarı toplayıp amucamın kızına getirdim. İki bacağının arasına oturduğum zaman kız bana dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Allah'ın koyduğu bekaret mührünü yalnız haklı yol olan nikah yolu ile olmaktan sakın, bozmaktan sakın dedi. Ben bunun üzerine kızın üzerinden fırlayıp kalktım. Ey Allah'ım, sen çok iyi biliyorsun ki benim o haram işi terk edip yapmamayışımın sadece ve sadece nedeni senin rızan içindir. Beyler, düşünebiliyor musunuz? O pozisyonda Allah hatırlatılıyor ve çok çok sevdiği sevgilisinin üzerinden fırlayıp kalkıyor. Yani bu öyle basit bir amel değil ha. Gerçekten çok salih bir amel. O pozisyonda o genç nasıl ki kız Allah'ı hatırlatıyor, Allah'tan korkuyor, fırlayıp kalkıyor. Ve Rabbisine diyor ki, ey Allah'ım, sen çok iyi bilmektesin ki benim o haram işi terk etmemdeki sebep sadece ve sadece senin rızan içindir. Eğer benim bu amelim senin katında geçerli ise, lütfet de bizim için kayayı üzerimizden aç ne olur? Bunun üzerine Allah onlar için kayayı biraz daha açtı. Yani kapı biraz daha açıldı. Bunlardan üçüncüsü de şöyle demeye başladı. Ey Allah'ım! Ben bir ölçek pirinç mukabilinde bir işçi tutmuştum. İşçi işini bitirdi ve bana hakkımı ver dedi. Ben de ona 3 sağ olan hakkını verdim, takdim ettim. O adam ise o an bunu küçümsedi, almadı. Ben daha fazla istiyorum. Artık o an itiraz etti. Hakkı o olmasına rağmen itiraz ediyor, almadan çekiyor, gidiyor. Ben o ücretlinin, yani o adamın bu pirincini ektim, biçtim, yani ziraat ettim. Nihayet bu pirinçten şunlar oldu, bunlar oldu, sığırlardan koyunlar derken bir çoban ve bunu da başına diktim. Yani bu pirinçten değerli arkadaşlarım, görüyor musunuz? Bu pirinçten adamın adaletine bakın, adamdaki imana bakın ki bu adamın hakkını ölçüyor, biçiyor, ekiyor, ziraat yapıyor, çoğaltıyor. Ve neticede bu adam bir gün geliyor, ya bir zamanlar benim sende hakkım vardı, onu almaya geldim diyor. Adam diyor ki işte şu sürü ve çobanı ile beraber al, senin gitsin diyor. Al bu çobanı ile beraber, sürü senin, al gitsin diyor. Adam diyor ki sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek benim sende alacağım şuydu. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bana sığırların ve çobanların yanına git diyorsun. O da meseleyi anlatıyor. Böyle böyle yaptım, bunlar senin hakkın diyor. Ve bu adam diyor ki ey Allah'ım, sen çok iyi biliyorsun ki ben bu malı işçiye ancak senin rızanı gözeterek ektim, biçtim, neticede verdim. Yani senden korktum, onun malını yatırmadım. Ben kendi pirincimi ekerken onunkini de ektim. Çoğaldı ve neticede onun bu malı geldi, kendisine verdim. Yani sırf senin rızan için, senden korktuğum için, senin rızan için bunu yaptım. Eğer benim bu amelim senin katında rızana muvafık ise, senin katında bu sevgili bir amel ise, lütfen kayayı aç da çıkalım şuradan diyor. Ve Allah kayayı tamamen açıyor, bu insanlar buradan çıkıyorlar. Hadis Buhari ve Müslim hadisi kardeşlerim. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, salih amel ile Allah'a tevessül ediyorsunuz, Allah sizin duanıza icabet ediyor. Onun için darda kaldığınızda, sıkıntıda olduğunuzda böyle salih amellerinizi vesile kılarak Allah'tan isteyebilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi meşru tevessül çeşitlerinden bir tanesidir. Allah bizlere salih ameller yapmayı nasip etsin ki onlar gerek dünyadaki ihtiyaçlarımızın giderilmesinde, gerekse ahirette bize lazım olacaktır. Salih amel, salih amel. Rabbim cümlemizi salih amel işlemeye muvaffak kılsın kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, şüphesiz ki en güzel tevessül çeşitlerinden bir tanesi de belki başta zikretmemiz gereken bir bab olmalıydı ama bu tertipsizlik bizdendir. Bunlardan bir tanesi de kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile tevessüldür. Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile tevessüldür. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor: وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah'ın güzel isimleri vardır, ona bu isimlerle dua edin. Allah'ın güzel isimleri vardır, ona bu isimlerle dua edin. A'raf suresi ayet 180. Bundan dolayıdır ki kardeşlerim, gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse onun sahabesi Allah'ın isim ve sıfatları ile bol bol tevessülde bulunmuşlar, Allah'tan isteklerde bulunmuşlardır. Bunlardan bazı delillere beraber göz atıyoruz. Müslim'de gelen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyuruyor: Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle sana sığınarak beni şaşırtmamanı senden istiyorum. Duaya bakın kardeşim. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle sana sığınarak beni şaşırtmamanı senden istiyorum. Allah'ın izzetini, Allah'tan başka ilahın olmadığını, onun ilahlık sıfatını ne yapıyor? Burada vesile kılıyor. Hadis Müslim hadisi. Yine Tirmizi'de bir hadis kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Enes anlatıyor, diyor ki herhangi bir iş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı verdi mi, o şöyle dua ederdi: ey hay, ey kayyum, senin rahmetinle senden yardım diliyorum. Onun rahmet sıfatını, onun hay ve kayyum sıfatını kullanarak kendisine yardım etmesini istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Mesud'den gelen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde de buyuruyor ki kimin sıkıntısı artar da, kimin bir ihtiyacı olur da, kimin bir ihtiyacı olur da, bunlara dikkat edin beyler. Bana opluk yaptırmayın bak. Bana opluk yaptırmayın. Kimin sıkıntısı artar da, kimin Allah'tan herhangi bir isteği bulunur da şu duayı ederse, Allah o kimsenin sıkıntısını giderir, kederini, hüzününü giderir diyor. Ve duayı tarif ediyor. Bakınız duaya dikkat ediniz. Ey Allah'ım, ben ancak senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım. Her şeyim senin elindedir. Benim için geçerli olan ancak senin hükmündür. Şüphesiz ki hükmün de adalettir. Bütün isimlerini vesile kılarak senden isterim. Altını çiziyoruz kardeşlerim. Bütün isimlerini vesile kılarak senden isterim. Talebimi sana arz ederim. Evet, kendini isimlendirdiğin, kitabında bildirdiğin, yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle senden istiyorum, sana yöneliyorum. Kur'an'ı gönlümün baharı kıl, göğsümün nuru kıl, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kıl. Evet, bu duayı yaparsa o insanın hüznü de gider, kederi de gider, sıkıntısı da gider diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakınız burada, bu duada ki Ahmed'in Müsned'i, Hakim'in Müstedrek'inde ve Şeyh el-Elbani de bunu Silsiletü Sahiha'da sahihliyor, tahric ediyor. Burada Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a yönelmek, tevessül. Bakınız orada ne diyor? Bütün isimlerini vesile kılarak senden istiyorum. Yani Allah'tan bir şey isteyeceksiniz. Sıkıntınız var. Allah'ım, Rahman isminin hürmetine senden istiyorum. Allah'ım, Cebbar isminin hürmetine senden istiyorum. Allah'ım, Celil isminin hürmetine senden istiyorum. Veya Allah'ım, en çok sevdiğin isim hangisi ise ben onunla sana yöneliyorum. Onunla senden istiyorum. Görüyor musunuz? İşte bunlar açık ve net bir şekilde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ondan istekte bulunacağına delillerdir kardeşlerim. Başka vesilelere gerek yoktur. Başka uyduruk hakkında delil olmayan vesilelere yapışmayınız. Burada anlatıldığı şekliyle Allah'ın isim ve sıfatlarıyla da ona yönelebilirsiniz. Bureyde radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın Allah'ım ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların kendisine muhtaç olduğu, doğurmayan, doğurulmayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden istiyorum. Bir adamın bu şekilde dua ettiğini görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah diyor ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu adam var ya, bu adam Allah'tan ismi azamı ile istekte bulundu. Allah'tan ismi azamı ile istekte bulundu. O ismi azam ki onunla Allah'tan istenince Allah mutlaka onu verir. Onunla dua edildiği zaman Allah mutlaka duaya icabet eder. Allahu Ekber. Görüyor musunuz kardeşlerim? İşte bakınız, İbn-i Mace'de ve Tirmizi'deki bu mükemmel deliller, sahih deliller bizlere neler anlatıyor? Bizlere nelerin vesile olacağını, sıkıntı anında ne yapacağımızı, sıkıntı anında dualarımızın nasıl kabul edilmesi için vesile edineceğimizi anlatıyor. Ne işin var şeyhin hatırı için şunu söyle, şu mübareğin hatırı için efendim şu duamıza icabet et, şu sıkıntımızı gider. Böyle gayri İslami şeylerle bizim ne alakamız var? Gördüğünüz gibi İslam, sohbetin başında da anlatmaya çalıştığım gibi, İslam en ince detayına kadar bize tevessül ve vesile konusunda deliller serdediyor, mesajlar veriyor. Aleykümselam. Gerçekten çok çok önemli mesajlardır bunlar değerli kardeşlerim. Onun içindir ki bu ve emsali deliller kulun ihtiyaç anında Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile edinerek kendisinden bir şeyler isteneceğini ne yapıyor? Açıkça kanıtlıyor kardeşlerim. Açıkça kanıtlıyor. Hulasa kardeşlerim, Hulasa, kitaptan ve sünnetten derleyerek sunduğumuz bu kadar açık ve net deliller, gerek Allah'a yakınlaşma hususunda ve gerekse ondan ihtiyaçların talep edilmesi hususunda nelerin vesile kılınacağını bizlere açıkça anlatan delillerdir. Öyleyse bu konuda basiretli bir Müslümana düşen şey, bu meşru tevessül çeşitleriyle Allah'a yönelmesi ve diğer batıl tevessül çeşitlerinden uzak durmasıdır. Benim bir Müslüman olarak Müslüman kardeşlerime son nasihatim Rabbimizin şu ayeti celilesidir. Rabbimizin şu ayeti celilesidir. İsra suresi ayet 57. Dikkat ediniz. Rabbimiz burada buyuruyor ki onların yalvardıkları var ya, onların yalvardıkları var ya, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. İşte bu sözler, bu hak sözler bize neyi anlatıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Rabbimizin bu hak sözleri bize şunu anlatıyor. Allah'a yakınlaşmak için vesile arayan bir kimse diğer bir insan için nasıl vesile olur ki? Bakınız, Allahu Azze ve Celle Mekkelilere hitap ederek diyor ki, onların yalvardıkları o şeyler var ya, yahu onlar bile bana yakınlık için vesile arıyorlar. Benim rahmetimi ummak için vesile arıyorlar. Azabımdan korkuyorlar. Onlar bile vesile arıyor. Siz onları ne diye vesile ediniyorsunuz? Allah'a yakınlık için vesile aramaya muhtaç olan bir mahluk nasıl vesile edilir? Kardeşim, nasıl vesile edinilir? Nasıl vesile edinilir? Bu hak sözleri kulağına küpe et. Bu hak sözleri kulağına küpe et. Benim en son sözüm, unutmayınız ki ilahi yardıma mazhar olana azın faydası çoktur. Ondan mahrum kalana da çokun faydası yoktur. Evet. İlahi yardıma mazhar olana azın faydası çoktur. Ondan mahrum kalana da çokun faydası yoktur. Diğer bir ifadeyle, anlayana azın faydası çoktur, anlamayana çokun faydası yoktur. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere yine batılı batıl görüp, özellikle tevessül hususunda, vesile hususundaki batıl şeyleri batıl görüp, onları batıl tanıyıp onlardan uzak duran samimi kullarından olmamızı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlarım, bu kıymetli dersimiz, ki bunun kıymeti elbette ki anlatandan kaynaklanmıyor, delillere dayalı oluşundan, Kur'an'a sünnete dayalı oluşundandır bunun kıymetli oluşu. İnşallah bu kıymetli dersimiz, sohbetimiz hayırlara vesile olmuştur. Ben bu arada konuyla ilgili anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa inşallah üzerinde tekrar durabiliriz diyorum.